Şahane züğürtler başlıyor. Şahane züğürtler başlıyor.
İyi akşamlar. Şahane Züğürtler programına hoş geldiniz. Yanımda bir konuğum var. Bugün kendisiyle gündemdeki magazin olaylarını konuşacağız. İsimle hitap edebilir miyim sana?
Elbette.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Abla demeyeceğim. Çünkü senin yaşının olmadığını düşünüyorum.
Yaşım var tabii ki ama yaşım ve yaş almak, ne bileyim, bilmiyorum, karışık şeyler belki ama duygularla, içteki yaşantıyla ondan sonra fiziki şey aynı gitmiyor bazen. Bende de galiba içeride çok başka bir şey var.
Lale abla, anlat bakalım kendini bize.
Evet, ben Lale. 1964 doğumluyum. Övünerek söyleyebileceğim boğa burcuyum. İstikrarını, dinamiğini, hayata olan gücünü ve dayanıklılığını almış bulunmaktayım. Sporla ilgileniyorum. Spor hayatımın büyük bir bölümünde var. Dış dünyayla çok ilgiliyim. İnsanlarla çok ilgiliyim.
Bekarsın değil mi?
Bekar kaldım. Kaldırıldım. evet, bekarım, bir oğlum var, 25 yaşında.
Wow.
Evet, eğitimine devam ediyor. Hem çalışıyor hem eğitimine devam ediyor. güzel bir yaşantımız var onunla. Yaşam böyle akıp gidiyor. Dediğim gibi benim için önemli olan içeride yaşama dair olan duygular, insanlar, insanlarla bütünleşmek, insanlarla bir olmak, onlarla sohbet etmek, onları anlamak ve empati kurmak.
Peki, magazin olaylarından başlayalım istiyorum. Geçtiğimiz hafta Oya Aydoğan hayatını kaybetti. Cenazesini yakından takip etmişsindir. Sen de tüm Türkiye'nin takip ettiği gibi.
Takip ettirildik. Öncelikle ben severdim, böyle mütevazi bir duruşu vardı ve ben onun Türk sinema hayatında içerisinde eğitimini de çok takdir etmiştim. Yani o zaman için Fransız Dame de Sion mezunu, iyi bir eğitim almış Fransızesinden dili olan ve o jenerasyonun ve benim jenerasyona biraz yakın bir jenerasyonun içlerinde sırasıyla Serpil Çakmaklı, benim hatırladığım işte Banu Alkan, Oya Aydoğan, ondan sonra Ayşen Guruda, Itır Esen falan. İçlerinde biraz daha böyle işte o aile tablosunu iyi tamamlayan sinemada hoş ve güzel bir hanımdı. Yıllarca onu öyle seyrettik. Sonra onlar yaşamdan koptular.
Bir şey söyleyeceğim. Hepsi çok kiloluydu. Yani günümüzdeki güzel kadınlara göre. O dönemi biraz bize anlatsana. Beğeniliyor muydu erkekler tarafından? Yani ya mesela böyle... ben Türk filmlerinden hatırlıyorum. Serpil Çakmaklı falan oldukça kilolu yani.
Bahar Özkan mı vardı? O da öyleydi mesela. Evet, öyle çok zayıflık algısı diye bir şey yoktu ya. Kadındaki yani böyle bir yakıştırma yoktu. Kadın üzerinde her zaman söylüyorum, verdiğim bir örnek vardır. Mesela ben hatırlarım, annemler arkadaşlarıyla bir araya geldiği vakit hiçbir zaman birbirlerine ne kilosundan, ne bacaklarından, ne kalçalarından, ne
sellütlerinden.
Ya, sellüt denilen bir şey ben 25'li yaşlarında falan öğrendim. Yoktu çünkü böyle bir şey. Yani insanın kaşının kalkıklığı, düşüklüğü, işte kaz ayağı, kaz ayağını şurada kaç senedir insanlar acaba biliyorlar kadınların yüzündeki kaz ayaklarını, yanak çizgilerini, yer çekiminin bir
suratı. Gülünce çizgilerini oluştuğunu.
Yer çekiminin bir suratı aşağıya doğru çektiğini. Yani bunlar bence kapitalizmle, şimdi benim siyasi tarafımdan da magazine nasıl yürüyeceğiz bilmiyorum ama. Kapitalizmin kendi içerisindeki satışı diye düşünüyorum. Çok da iyi oturttu, çok da iyi besledi insanları ve özellikle kadınları ve tüm ilişkileri. Yani o zaman kadınlar evet sadece güzeldiler, biraz alımlıydılar. Bir de güzellik yarışmalarına katılıp derece aldılarsa kaçınılmaz Yeşilçam'ın Türk sanatının içerisinde diyelim yer almak kaçınılmazdı.
Peki bu eskilerden, bu cenazede çok ciddi anlamda bir kalabalık vardı. Yani Nuri Alço'yu da gördüm ben, tamam, o dönemin artistlerinden. 90'ların popüler popçusu Çelik'i de gördüm. Yani bir anlam veremedim. Hani ne alaka? Çelik...
Birilerine şey yapamadım, bağdaştıramadım.
Yani Çelik popçuydu, uzun bir dönem gözükmedi ekranlarda. Şimdi ne alaka dedim. Acaba kameralar olduğu için mi?
Ya muhtemel böyle ortamlarda farkındalıklar çok yüksek. Çünkü biz belki de toplum olarak cenazeler bizde gerçekten çok önemli. Orada olmak ve orada var olmak, işte hani ölene ve ailesine bir saygı gibi. Belki o görevlerini, asli görevlerini yerine getirmişlerdir diyeceğim ama o kadar da samimi değiller diye düşünüyorum.
Benim aklıma bu tip cenazelerde ne geliyor biliyor musun? Çok böyle aile de oluyor ön saflarda. Kel alaka insanlar da oluyor. Hani herkesin inancı kendine ama ben orada özellikle bu ünlü sanatçıların cenazesinde çok böyle cenaze namazının kılındığını veya gerçekten duayı bildiklerini hiç düşünmüyorum ben oradaki insanların.
Bilmiyorlar. Bu sadece sanat
şey. Yani fiziksel olarak oradalar.
Ya fiziksel olarak oradalar ve bu bence Türkiye'de
hani artık... Herkes de bir amin diyorlar.
Amin deniyor. Ya yani bütün, bence bütün cenazelerde sadece sanat camiası, meşhurların ya da büyüklerin vesairelerin cenazelerinde değil. Bence artık insanlar sadece oraya birbirlerini bulmak, birbirlerine tekrar karşılaşmak, hal hatırı sormak, ki farkındaysanız orada da oluyor. Gruplaşmalar oluyor, bir kenara çekiliyor, ondan sonra sohbetler başlıyor, insanlar birbirini süzüyor.
Fotoğraflar çekiliyor.
Fotoğraflar çekiliyor ki özellikle kameralar varsa, ki iyi televizyon kanalları da oradaysa. Ondan sonra o sayılık bizim televizyon kanallarımız oradaysa gözlüklerine baktığınızda, başörtülerine baktığınızda, çantalarına ve üstlerine başlarına baktığınızda gerçekten ciddi anlamda bir moda gösterisi, bir şova dönüşebiliyor.
Bir de Nuri Alço'nun cüzdanı çalınmış. Senin haberin var mı öyle bir şeyden?
Duydum. Ben de basından okudum. İnternette yani haberleri basın dediğim artık internet haberlerini okuyoruz işteyken. Ara ara böyle gazetelere tıklayıp sadece artık gazetelerde sür manşetlerde siyasi ya da ekonomik haberler olmuyor bildiğiniz gibi. Bu tür olaylar çok daha sansasyonel olduğu için sür manşet olabiliyor. Orada gördüm. Kaçınılmaz bir şey çünkü o kalabalığın içerisinde onu istismar edebilecek insan topluluğu da az değil. Biz 70 milyonun üzerinde insanız. Her şeyimiz, her çeşidimiz var.
Doğru söylüyorsun.
Bazen insanın aklına şey de geliyor. Ne kadar da gerçekte olabilir. O da kendi çapında bir olay yaratmış olabilir. O da kendi çapında bir sansasyon yaratmış olabilir. Ya bilemiyorum. Galiba şeyi kaybettik değil mi ciddi anlamda? Samimiyeti kaybettik.
Kesinlikle.
Ayrı aldığımız haberin arkasından bir iki kere şöyle düşünüp kendi içerisinde bir analiz yapıyoruz. Ne kadar doğru, ne kadar şeydir. Ulan bu da şey midir gibilerinden. Kendi kendine acaba kendini mi patlatıyor? Kendini mi öne sürüyor gibilerinden de düşünülebilir.
Bülent Ersoy'u gördün mü cenazede?
Yok, görmemek gibi bir şey söz konusu değil yani. Bülent Ersoy dünya çapında da hani o yüksek büyük starların yaptığı gibi her ortamda cenazede dahil olmak üzere çok farklılığı seçiyor. Fark ettiyseniz. Yani başındaki o neydi bilmiyorum ama.
Sen o gözlüğü bir şeye benzetiyordun söylesene.
Kaynakçı. O Cem Yılmaz'ın meşhur şeyidir. Sitcom'undan alınmış mübarek Teşvikiye Camii'nde olan ondan sonra cenazelerde meşhurdur ya. Kaynakçı gibi hepsi koca koca Gucci'leri ondan sonra marka gözlükleri takıp.
Ojeli ellerle.
O gözlüklerin arkasından ondan sonra dünyaya ne tür bir mesaj verdiklerini de bilemiyorum ya. Ondan sonra böyle bir görüntüleri var. Bu görüntü moda. Geçen ben de bir cenazeye gittim mesela şeyde Şakir'in Camii'nde. İyi bir aile vardı. Herhalde hatırı sayılır bir aileydi.
Sen de böyle siyahlara bürünüp mü gittin?
Gözlük ben de takıyorum evet. Ve evden çıkarken şaka gibi ben de hani gözlüğüm şeyde griydi. Siyah mı taksam boğar mı falan diye böyle bakmadım desem yalan olur. Ya bozulduk biz ya. Ahalimiz bozulmuş gibiyiz. Oradaki o aile de dikkatimi çekti. Onların da yaşlıydı cenazeleri. Çok ağlamaktan ziyade daha sohbetli. Daha böyle neydi? Prolanj mı derler bir şey vardır ya. Hani biraz önden bir sıcak arkadan iki duble versen götüreceklermiş gibi bir durumları vardı. Ama inanılmaz kaliteydi. Hiçbir şeyleri kaçırmamışlardı. Ayaklarından saçlarının fönlerine kadar camide.
Ciddi misin?
Evet. İnanılmaz şeydiler. Diyorum ya kokteyl prolanj gibi falan bir şeydi. Hani kalksa biri iki şey getirse, kanepe getirse, bir ara sıcak getirse almadan edemeyecekler gibiydiler.
Geçen sene bir arkadaşımın dedesi vefat etti. Ben de çok böyle özendim. Cenazeye gideceğim. Böyle aynı filmlerdeki gibi siyahlara bürüneyim gideyim istedim. Yazın vefat etmişti. Yazın biliyorsun giysilerimiz hep rengarenk. Pantolonlarıma bir baktım hep işte yeşiller, maviler. En sonunda bir baktım kapıdan çıkarken rengarenk giyinip gitmişim.
Çok da şey olmamıştır herhalde gelenler de öyledir diye düşünüyorum.
Yani çok böyle yadırganmadı ama ben de ilk etapta bir özendim. Biraz siyahlara bürüneyim gideyim istedim ama olmadı.
Sende de o var mı? O şey formal o resmi duruşu severim aslında. Keşke insanlar herkes evet birazcık dışarı çıkarken öyle bir yere giderken daha düzgün. Anlatabiliyor muyum? Bir terlik papuçla, şapır şapır bir terlikle bir caminin içerisinde yıllarca yaşamış bir insanı uğurlamak da çok şık gelmiyor bana. Ona da hakkını vermek gibi düşünüyorum.
Çok çok haklısın.
Yani bu da bir ritüel. Onu da böyle bir seremoni halinde ondan sonra cenazeler orada nasıl diyeyim insanlara taziyeleri bildirmek, o durmak, kabul etmek falan. Bunları da sağlamak lazım. Ama sanatçılar da sanat camiasında bu tür şeyler çok daha popülist şeyler. Yani gündem neyi oluşturuyorsa, neye yönelikse insanların orada olma amacı da ona yönelik.
Peki eskiyi hatırlayacak olursak yani bundan bir 20 sene belki 30 sene önce sanatçı cenazelerinde hatırlıyor musun sen? Bu kadar kalabalık oluyor muydu?
Kalabalık oluyor muydu? Basına bu kadar yansıyor muydu? Hatırladığım cenazelerin içerisinde mesela ilk şey vardı. Türk sinemasının jönü Ayhan Işık öldüğünde. Annemleri hatırlıyorum. Ben o kadar belki yakın değildim ama ciddi anlamda böyle sanki o mahallede bile bir matem havası vardı. Yani televizyon o kadar etkin olmadığı için onu belki şeyden takip edebilmiştik. Nedir? Gazetelerden evet bir haber olarak gelmişti. Ve çok uzun süre insanlar bunu çok üzgün, gerçekten üzülmüşlerdi. Bir sanatçıyı kaybetmenin duygusuyla. O mahalleye bile o matem havası gelmişti. Tabii o zaman şeyler hatırlamıyorum. Camilere insanlar nasıl gitmişti, kalabalık mıydı, değil miydi vesaireydi ama dediğim gibi yani o zaman ölenler için ölünün arkasından ciddi bir saygı, bir matem, bir yas gerçekten yaşanıyordu. Şimdiki gibi değildi. Şimdiki o cenazelerde, camilerde olan olay çok başka.
Tamamen reklam, görsellik,
PR. Evet, insanların belki de kalabalık ailelerde bile öyle değil mi? Yani çok uzun zamandır görmediğiniz insanları bir arada görüyorsunuz. Ve ister istemez oradaki cenaze ortamından sıyrılıp hal hatıra, hatta işe, hatta üzerinizdeki kıyafetin, kaşınızın, saçınızın rengine kadar birbirinize iltifata kadar geçebiliyorsunuz. Böyle bir şey.
Üf be, içim karardı cenaze bir.
Cenaze yaşalım ya, Türk magazini çok daha renkli şeyler.
O zaman şey yapalım, bence bir havayı dağıtalım, bir şarkı dinleyelim.
Tamam, çok güzel olur.
Ben bir şarkı seçtim, Grup Vitamin. Sever miydin?
Çok, zamanında inanılmaz dinledim.
90'larda bayağı. Evet. Çok zekice, ses getirmiş.
Tabii çok zekice yazılmış sözlerdir de. Çok sosyal ithamları olan sözleri vardır Grup Vitamin'in.
Tamam, o zaman Grup Vitamin İsmail diyoruz. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ama bu cenaze olayından değil, tamam mı?
Tamam, başka şeylerden bahsedelim.
Tamam, haydi bakalım.
Çok cahil İsmail.
İsmail, odalarda ışıksızım.
İsmail,
peşindeyim İsmail.
İsmail,
tut ki karnım acıktı, kedimi yedim.
İsmail,
benden İsmail, sen benden deli.
İsmail,
kırdığım potlar beni aştı. Bak yalnızsın, herkes kaçtı. İsmail de buna şaştı. Aklını seveyim lan İsmail. Lan İsmail, atlı mısın? Yavrum Bağdatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Lan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, ulan İsmail, İsmail.
İsmail.
Sıra sıra siniler.
İsmail.
Hasta olan iniler.
İsmail.
İsmail, kel kafandan sen suçlusun.
İsmail.
İsmail kıyav dedi.
İsmail.
Minik fare kütüledi. Nerede?
İsmail.
La fa, la sol İsmail.
İsmail.
İsmail, balı lokma tatlım benim.
İsmail.
İsmail, sensiz cennet bile sürgün sayılır.
İsmail.
Seninki düpedüz vurgun sayılır İsmail.
İsmail.
İsmail, sen kocaman bir çılgınsın.
İsmail.
İsmail.
İsmail.
Çılgın çocuk İso.
İsmail.
İsmail önemli şahsiyetim ben.
İsmail.
İsmail felsefe yapma.
İsmail.
İsmail tut mucizeyi kuyen.
İsmail.
Ne desem laf değil.
İsmail.
İsmail tuttu frutti seyrediyorum.
İsmail.
Göremiyorum biraz eğil. İsmail beni anlamadın ya, ben ona yanıyorum. İsmail mutfakta biri mi var?
Hamdi Alkan'ın karısı demiş ki, Hamdi'nin göbeğine aşık oldum demiş.
Ne güzel.
Ne diyorsun buna?
Ne güzel, fiziksel bütün şeyleri geçip de ondan sonra bir göbekten bir adama aşık olabilmişse.
Hamdi Alkan da bu arada 150 kilo falandı. Şu an bayağı zayıfladı da.
Bayağı ameliyat olduktan sonra bayağı kilo verdi. Mesela Rasim'in kızı da ameliyat olduktan sonra şimdi bir dizide oynuyor, Hayat Şarkısı'nda.
Oo maşallah. Magazini takip etmiyorum diye bak.
Magazini takip etmiyorum. Magazini burnumuza sokuyorlar. Kaçınılmaz bir şey. Kafanızı çevirdiğiniz bütün kanallarda, geçtiğiniz her yolda, ondan sonra ya da ne bileyim yanınızdaki arkadaşınızda bir şekilde oluşuyor. Kendi kendine o bilgi akışı sağlanıyor.
Bir insanın göbeğine nasıl aşık olunur ya? Allah'ını seversen söylesene.
Farklı bir vurgu var diye düşünüyorum. Yani bence ne göbeği. Hamdi Alkan'ın durumu zaten belliydi. Yani şu an dizi dünyasında iyi diziler yapıyor, iyi para kazanıyor.
İyi diziler dediğin Fox'ta günlük diziler yapıyor
günlük
adam.
Günlük diziler yapıyor. Ya halkı için iyi diziler yapıyor. Çünkü 2,5-3 senedir nedir o Hayat Benim Midir Nedir bir dizisi var. Çılgınlar gibi devam ediyor.
Şöyle halk için sanat yapıyor aslında.
Öyle mi diyorsun? Evet. Evet, halkın kafasını dağıtmak da bir sanat. Yani bunca kargaşanın içerisinde insanlarımız onu
her türlü
oluyorsa,
felaketin olduğu bir dizi koyuyor ve
bazen şey gibi düşünüyorum, böyle paratoner gibi. Yani paratoner olsa bu kadar rezilliği, kepazeliği, ondan sonra faciayı bir ortamda bir insanın tepesinde toplayabilir mi? Bir aile yaratıyorlar. O ailenin başına gelmedik şey kalmıyor. Burada tabii şimdi Hamdi'nin göbeğinden girip siyasete atlarım. Kötü olur. Aslında buradaki çok çirkin mesajlar da var. İnsanlara ciddi anlamda sosyal olarak ahlakın bir erozyon olmuş şeklini kabullendiriyorlar. İnsanlar artık bütün dizilerdeki o metres yaşantılarını, işte eşlerin bilmem kimden ikinci, üçüncü çocuklarının çıkmalarını bir sürpriz olarak görmüyorlar. Yarın öbür gün bu diziyi seyreden kadının kocasının bir çocuğu çıksa herhalde dizide gibi karşılayıp
diyecek ki bağrına
basacak.
O hayat benimle de böyle şeyler oluyor.
Hamdi'nin oluyorsa bana da niye olmasın diyecek. Yani böyle bir şey. Doğru bulmuyorum ama insanlar o entrikayı seviyor. Bir başkasının hayatındaki belki kendi içinde yapmak istediği, yapamadığı, şekillendiremediği bir takım duyguları o dizilerde yakalayıp onların toplumsal kabulünü içsel olarak destekliyor diye düşünüyorum.
Peki bir şey soracağım. Sen hani magazin takip etmiyorum dedin. Hani bir şekilde bunlar bizim belleğimizi yerleştiriyorlar dediler. Eskiden nasıldı? Yani lisedeyken işte ne bileyim 20'li yaşlarındayken.
Lisedeyken.
Nasıldı?
Okuldayken, lisedeyken ne vardı? O zaman anket vardı, anket defterleri vardı.
Benim onu biliyorum ama işte bu sanatçıların i̇şte
kaç sanatçımız
başlarına bir şey geldiğinde ne bileyim Türkan Şoray'ın
vardı,
falan.
Hayat dergisi vardı. Bu dergiler haftalık çıkarlardı ve bu insanlar hakkında bir takım bilgiler verirlerdi. Bu insanlar çok kalabalık değillerdi ve bence bu kadar da ayyuka çıkacak, bu kadar edepsiz, bu kadar içi boş, bu kadar nasıl diyeyim, bana göre yani hoş olmayan şeyler yaşanmıyordu.
Sen o ses dergilerini alır mıydın?
Hayır, almazdım. Çünkü benim babam biraz daha, biz hani kapalı muhafazakar bir aile değildik ama bir aile duruşumuz, bir şeyimiz vardı. Evimize giren gazete vardı.
Yani Cumhuriyet mi?
Babam tercüman okurdu. Yani bizim zamanımızda, biz ortaokulda siyaset yapmaya başladık. Siyaset olgusu ortaokulda bize verilmeye başlanmıştı. Onun için o dönem 80'li dönemlerde magazin bu kadar düşünülecek bir şey değildi. Çok daha toplumsal ve sosyal şeyler vardı. Bir araya gelip arkadaşlarımızla paylaştığımız, düşündüğümüz. Kimse sanatçının saçının rengini, ondan sonra giydiği kıyafeti ya da ayakkabısını düşünmezdi yani. Algılamazdı bile.
Sen doğma büyüme İstanbul'lu musun?
İstanbulluyum, Bostancılıyım.
Ciddi misin? Anlatsana biraz ya. Bu magazinden biraz bir uzaklaşalım. Biraz İstanbul'u anlatayım. Anlatsana. Bostancı,
ben 64
Kozyatağı'yım.
Ondan sonra mesela 70'li yılları en net hatırladığım yıllar.
Buralar Dutluk muydu?
Ha, Dut'un ötesindeydi. Her bahçede meyve ağaçları vardı. Ondan sonra Bostancı zaten sayfiye yeriydi. Genelde yazın şeyler gelirdi. Ermeniler Şişli'den, ondan sonra Kurtuluş'tan, Osman Bey'den. Ermeniler, Rumlar yazlık olarak düşünerek gelirlerdi. Çünkü Bostancı'dan biz denize girerdik. Bostancı'da bizim plajımız vardı. Şimdi Günaydın'ın olduğu yer. Orası bir plajdı.
Sahildeki yerden mi bahsediyorsun?
Sahildeki
bugün?
Günaydın'ın olduğu yer, Kasaplar Çarşısı'nın olduğu yer. Günaydın'ın tam önü, doldurulmadan önce. Orası plajdı. Ve çok çok enteresan, daha da söyleyeyim, plaj kadınlar ve erkekler olmak üzere ayrı bir plajdı.
O süper, rahat herkes.
Yani evet öyleydi. Paravanlarla kapalıydı, kadınlar ve erkekler ayrı girerlerdi. Bir de aile yeri vardı, artı o paravanı çıktığım vakit gençler sandallarla zaten yüzme bilenler denizin ortasında buluşurlardı.
Kaç senesine kadar, yani 80'lere kadar mı girdiniz?
Ya yok, 80'lere kadar değil herhalde. 78-70, evet, kirlenmeye başlamıştı. Sonra ada patlamasını yaşadık. Adalar gündemde oldu ve Sedef Adası. Yüzmek için en ideal vapurlara dolup ondan sonra adalara gitmeye başladık. Sonra adalar da kirlenmeye başladı ve artık insanlar işte...
Havuzlara...
Yok, havuzlar da bu kadar şey değildi. Ülkenin diğer yerlerini keşfetmeye başladı. Mesela ben ilk 70 küsürlerde 80'in başında Bodrum'u duymuştum. Bodrum'un bir sayfiye yeri olduğunu, Altınoluk'un bir sayfiye yeri olduğunu, Akçay'da deniz olduğunu ve çok güzel olduğunu anlatırlardı. İçinden sular akıyor, soğuk, berrak falan. Böyleydi işte, böyle hikaye gibiydi bunlar. Çok böyle üst düzeyde, çok nadir insanlar, koca mahallede diyelim ki 50 aile oturuyor. İkisinde bunu karşılayabilecek güç vardı ama onu sen hissetmezdin zaten.
Bu şey, sen şimdi anlatırken aklıma şey geldi. Hani o kadar saf duyguların olduğu, sanki bu TRT1'de 80'ler dizisi var, bir an aklıma o geldi.
Tıpkısının aynısı. Hiçbir farkı yok. Uzun süre soluksuz bir şekilde seyrettim onu.
Kimse kimseyi rahatsız etmiyor, evet. Anladığım kadarıyla. Herkes aile, hoşgörü var, saygılılar. Kimse kimsenin görüşü nedeniyle bir tacizde bulunmuyor anladığım kadarıyla. Kapalısın, açıksın, muhabbeti
asla,
yok.
Asla, zinhar öyle bir şey yok. Koca bir mahallede herkes kimin ailede kim olduğunu bilir. Hatta teyzesini, amcasını, uzaktan gelen akrabasını da bilirdi. Amcanlar geldi, halanlar geldi falan olurdu.
Şu an o zaman senin için çok acı bir şey olsa gerek.
Evet, buraya kadar gelmek... Benim açımdan biz de uygun bir şekilde yaşadık. Bunun da farklı bir tadı var, farklı bir kolaylığı var, bir getirisi var. Mesela demin şeyi söyleyecektim. Hani dedin ya, kimse kimseye şey yapmaz diye. Benim bir abim vardı ve benim bir abim var diye mahalledeki hiçbir çocuk bana bakmazdı.
Eyvah!
Çok kötü bir şeydi. Onun için ben Bostancı'da okurken en yakın lise bize Suadiye Lisesi'ydi. Onlardan uzaklaşmak için daha uzak Fenerbahçe Lisesi'ne gitmiştim. Aile ve abimden uzaklaşabilmek için. Gerçekten çok büyük şeydi çünkü. Önemli bir şeydi.
Nerede o eski abiler?
Göksel'in kız kardeşi. Lale yok.
Bitti.
Lale yok. Göksel'in kız kardeşi yani.
Yan gözle bak bakalım.
Mümkün mü? Yani o duyguyu taşıyorsan bile, o bakışı görüyor olsan bile... Kimsenin öyle bir haddi yoktu yani.
Üzülüyor muydun peki o dönem?
Aynı işte 80'lerdeki kız gibi. Neydi o plakçıyla yaşayan?
İsmini hatırlamıyorum.
Aynen işte öyle bir şeydi ya. Gerçekten doğruydu. Mesela oradaki o elbiseler, o geniş desenli jarse, annemin elbiseleri, gül desenli, dal desenli. Böyleydi ya.
Çok çok ilginç ya.
Ramazanlar, şunlar, bunlar. Rüşvet karşılığı oruç tutardık. Hazır peki, Ramazan'da geliyorken.
Peki bu Kozyatağı'nda, Bostancı'da yollar falan nasıldı? Toz toprak mıydı?
Evet.
Mesela Ayçeşen STFA bloklarında oturmuş. Lise...
STFA blokları çok eski değil. 88'li falan.
Ya evet şu
90'lı
an...
90'lı yıllarda.
Şu anda da hani...
Yani ben sana 70'lerden falan...
kirası oldukça yüksek şu an bildiğim kadarıyla. Hani evet. Oradan şey diye anlatırdı. Ben lisedeyken hani oradan İntaş'a giderdim. Ve hani ayağımıza bayağı bir poşet bağlardık. Çünkü buralar hep çamurdu,
evet,
derdi.
Yol, Ayşe Kadın'dan şeye çıkan, Kozyatağı'na çıkan bir yol vardır. Ondan sonra o yol çamurdu ve benim arkadaşım işte burada oturuyordu. Biz ne biçim yerde oturuyorsun ya, Allah'ından da burada adamı keserler falan diyorduk. Şu an buradaki ev fiyatlarını, ondan sonra kentsel dönüşümü falan düşündüğüm vakit çok enteresan. Yani o yaklaşık 800 metreye, 1 kilometreye yakındır o yol. Minibüs caddesinden buraya çıkış. Bitmek bilmez.
Burası dediğin Erenköy ruh ve sinir hastalıklarından bahsediyorsun.
Evet, evet, evet. Kazasker'den yani buraya kadar yürüyen yol. Çünkü etrafta sağda solda hiçbir şey olmayınca bomboş yolda yol bitmezmiş gibi gelirdi.
Bir de şöyle bir şeymiş, hep eskilerden duyarım ben. Yüksek katlı bina olmadığı için deniz her yerden gözükürmüş.
Üçüncü kattan gözükürdü burada. Arkadaşın evinde şurada, burası kozeta yukarıda yüksek kaldığı için şeyde deniz bayır aşağı, ondan sonra üçüncü kattan çok rahat gözükürdü.
O zaman şey gibi oluyor, herkes deniz manzaralı evde oturuyordu.
Yani deniz o kadar içimizdeydi ki. Yürüyerek gidilirdi. Aa, bak söylenecek şey vardı. Hani sanat malat derken yazlık sinemalar vardı. Şimdi deniz deyince yazın deniz ve yazlık sinemalarımız vazgeçilmez tutkularıydı insanların.
Peki.
İşte o Oya Aydoğanlar, ondan sonra Banu Alkanlar, Serpil Çakmaklılar bizim tanıştığımız yer bahçe sinemalarıydı. Onları gördüğümüz, Kadir İnanır, Türkan Şoray çok gördüğümüz, defalarca aynı filme gidilirdi biliyor musun?
Ya o
defalarca.
Defalarca.
Evet, çünkü yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Televizyon yok, bir tek radyo var. Radyonun da belli saatlerde yayınları var. Hı hı. Ondan sonra...
Türkan Şoray'ı beğenir miydin sen?
Ya benim çok şeyim değildi, o zaman da değildi. Kanunlarını beğendim, öpüşmez.
Ben de mesela çoğu insan Türkan Şoray'ın gözlerini çok beğeniyor, çok güzel kadın diyor. Bana mesela çok güzel bir kadın gelmiyor. Mesela bugün gazetede bir haberi vardı. Bebek'te bulunan villasını 31 milyon Türk lirasına satmış. Yani Türkan Şoray dediğimiz insan ne kadar büyük paralar kazanıyor ki böyle bir tane evi var ve bunu satılığa çıkarıyor ve bankada ne kadarı var?
Türkan Şoray'ın gençlik yıllarından sanat yaşantısına atıldıktan sonra meşhur bir
Rüçhan
Atlı'yla ondan sonra birlikteliği ve beraberliği oluyor. Ve o çok zengin bir adam zaten. Yıllarca sponsor mu deniliyor şimdi?
Peki ondan, o paralar hiç bitmiyor mu ya?
O paraların üzerine çok paralar eklendi. Çok iyi paralar kazandılar. Onlar sonrası sinema, Yeşilçam'da biliyorsunuz bir dönemde şey vardı. Cinsel içerikli filmlere yönelildi.
Seks evet, furyası.
Seks furyası, işte Arzu Okaylar falan bilmem neler çıktığında. Onlar geri plana çekildiler ve o esnada da sahne
sen patladı. İzler miydin?
Neyi?
O tarz filmleri.
Yok ya, seyredemezdin çünkü onlar sinemalarda oynardı.
Eve kaset maset alınmazdı değil mi? Kiralama
şeyler
yok.
Çıktığında onlar çok daha eski, 90'lı yıllarda.
Aydemir Akbaşlar.
Tabii 85'ten sonra falan çıktı eve kaset almalar ama o kalitesizlikte hiç film seyretmedik biz.
Peki bu Türkan Şoray'a dönecek olursak ne diyorsun? Yani Bebek'teki villasına asansör olmadığı için satılığa çıkarmış ya.
Muhtemelen onun fiziksel bir rahatsızlığı var. Yürümede ve konuşmada bazı tutuklukları olduğunu biliyorum. Ondan sonra evin herhalde büyüklüğü ve konforu rahatsız etmiş olabilir. Para açısından kazanmıştır diye düşünüyorum. Onlar çünkü iyi yatırımlar yaptılar zamanında paralarını.
Ya hani şey derler ya, hani hazıra dağ dayanmaz diye. Gerçi hani peki, uzun bir senelerde şey ekranda gözükmedi.
Kazandıklarıyla ne yaptılar? Bu ülkeye vergiyi ne kadar verdiler?
Ya yaptırdıysa o göstermelik bir iki tane okulu yaptırmıştır ha, ondan
yani,
sonra.
Ne kadarını çevirdiler? Halka çevirdiler, yola çevirdiler. Ondan sonra ne kadarını bilemiyorum tabii ki, onların hesaplarını hiç tutmadım ama dediğim gibi özellikle sahne şeyinden Caddebostan Maksim'de Fahrettin Aslan'ın bunları sesleri dahi olmadığı halde sahneye çıkarmış olmaları ve o sahne yaşantısından çok ciddi paralar kazandılar.
Sen gider miydin Caddebostan?
Hiç gitmedim. Hiç gitmedim.
Yaşın mı tutmadı, baban mı izin vermedi?
Babam da izin vermedi. Bizim aile kendi içindeki kültürümüz değildi onlar sahne şeyleri. Yani.
Peki annem baban hiç gitti mi?
Hayır. Yani hiç duymadım. Düğünlerimiz falan olurdu. Belki o düğünlere gelen sanatçılar olurdu ama Türkan Şoray'ı falan hiç şey yapmadık. Ondan sonra değildi yani, etrafımızdaki insan profilinde de. Evet, yani biz gazino programlarına katılamazdık, gitmedik. Tam net bir şey bilmiyorum yani. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Onda da gerçekten zenginler gidiyordu galiba. Yani biz mütevazı yaşayan, işte doğma büyüme, aileden, ondan sonra iki kuşak, üç kuşak, göçmeniz gerçi biz. Ondan sonra aileyiz, hiç böyle şeylerimiz olmadı. Hani şurada şu çıkıyormuş, gidelim, burada bu çıkıyormuş, Maxim'de şu. Ha, çok eskiden mesela Bostancı'da şey vardı, Saksonyalılar vardı, Efes Pilsen vardı, bira. Bilir misin bilmiyorum, iskelenin orada, benle birlikte olanlar bilir. Mesela ilk Erol Evgin orada çıkmıştır, Nüket Duru orada çıkmıştır, Neci orada çıkmıştır. İlklerini orada çok iyi takip ederdik. Akşamları onları biz iskelenin kenarında oturup çay bahçelerinde seslerini duyardık. Sonra da çıkışlarını falan görürdük. Seyyel Taner'ler, böyle bir sürü sanatçıyı o zaman o vasıtayla tanımıştık.
Beğenir miydin Erol Evgin'i falan, veya eski dönemden hangi sanatçıya aşıktın? Hani platonik olur ya, odalara posterler falan asılır. Var mıydı öyle bir şeyin?
Yok ya, benim herhalde çeyi yazmıştım ben. Sanatçı olarak Tarık Akan yakışıklıydı.
Aa, evet, onun kuşuz. Evet,
bizim dönemimizde gerçekten o Hababam sınıfındaki o hali güzeldi. Kadir İnanır bir jöndü ama bana ne kadar hala bilemiyorum. Hart geliyor böyle. Onun haricinde aklıma gelen çok böyle kanıma kaynamış şey yoktu.
Peki şey, Yavuz Bingöl'ü beğenir miydin? O biraz seninle yaş olsa gerek.
Ya Yavuz Bingöl kim falan diyeceğim şimdi, o şey olacak sevenler için. Etnik müzik yaptığında, ilk çıktığında sesiyle, yorumuyla, ondan sonra o türkülere böyle şey vermişti, bir hayat vermişti gibi, ama bence şu anki yaşantısı bence bağdaşmıyor gibi düşünüyorum. Yani
şu anki duruşu çok değişti zaten.
Duruşu değişti, siyasi duruşu değişti, neyse o kendisini ilgilendiren bir şey, ama eğer ki o türküleri söylüyorsanız, halkçı türküleri söylüyorsanız, ondan sonra sosyal ve sosyalist bir düzene karşı bir sempatiniz varsa, hakkın hukukun yanındaysanız, yaşam tarzınızın da onunla biraz bağdaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü eskiden biz siyaset yapanlar gerçekten düşündükleri siyaset ya da yorumladıkları, kendilerini yakın hissettikleri siyaset olgusuyla yaşarlardı. Yani mesela laftan lafa gireceğiz ama işte yıl 79'lar falan Türkiye'ye kaçak şeyler giriyor, bulicinler giriyor. İlk bulicin, Super Rifle, hiç unutmam. Ve bunlar mağazalarda satılmıyor. Amerikan pazarları var şeyde, kapalı çarşıda. Orada satılıyor Stan Smith ayakkabı. Ve çok pahalı. Zamanın ciddi paraları, 600 lira. Düşünebiliyor musun? Daha 80'ler.
Harçlıkları mı biriktiriyordunuz?
Yok, aile lojistik. Babaannemiz vardı. Babaannemiz biraz iyiydi. Böyle harçlıklar falan verirdi ama abimi daha çok. Biz Arnavutuz. Bizde erkek çok önemlidir hikayesi. Yani mesela ben hiç kıymet vermezdim işte. Sosyal düşündüğüm için, sosyalist düşündüğüm için onları böyle şey gibi görürdüm. Ama Yavuz Bingöl'ü de insan zannediyor ki, bunu düşünen insan, savunan insan öyle yaşıyor zannediyorsun. Sonra şak bir fotoğraf çıkıyor. Adam kumar masasında.
Ya, bilek çek oynuyormuş. Şak
işte, ondan sonra bir fotoğraf çıkıyor. İşte sosyetenin bilmem ne düğününde kendini dağıtmış falan filan. Hiç kendileriyle bağdaşmayan, bence içleri boş diye düşünüyorum.
Birkaç gün önce saray soytarısı olarak manşetti, evet, bir gazetede. Bugün de kumar masasında blackjack oynarken diye. Ya ne kadar kötü değil mi? Şey, ünlü olduğunu düşün. Hiçbir şekilde aslında özgür değilsin. Yine sanatçılardan Erkan Can, Cihangir de arkadaşlarıyla eğleniyor. Veya işte kafasını dağıtmak için morali bozuk, içki içiyor. Dışarı çıkıyor adam. Gözüne hemen ışıklı kameraları dayıyorlar. Adam en sonunda magazincilere saldırmış. Ki bu işleri yapacak hiç o tarz bir sanatçı değil Erkan Can.
Filmlerini beğenirim, ondan sonra hayat duruşunu beğenirim Erkan Can'ın. Ama şimdi belki sizlerle jenerasyon farkı olacak. Ondan sonra Amerika'nın şeyi vardır ya, kuşakları vardır. Baby Boomer'dan başlar, İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilen bir insan şeyi var. Biz galiba ona aitiz. Bizim mesela benim itaatkar ve duruş ve otorite iç disiplin şeyim çok yüksektir. Eskilerden yani bu böyle bir tarzım vardır ve iş hayatında olsun, dışarıda olsun, konumla, komşumla olsun ilişkimde değişmez. Moralim bozuk da olsa birininle karşılaştığım vakit pek yansıtmamayı düşünürüm. Sanatçı olmak da farklı bir güç ve bence kültür gerektiriyor.
Bence çok zor bir şey olsa gerek.
Çok zor tabii ki. Yani zoru seçiyorsunuz zaten. Binlerce kulağa şeye giriyorsunuz. Tabii ki hakkınız el alemle eğlenmek, arkadaşlarınızla eğlenmek, azıcık dağıtmak, azıcık savrulmak. Ama hani küfürleşmediği sürece, karşısına hakaret edilmediği sürece, şiddet ve fiziksel şeye girmediği sürece tepkisel olunabilmeli tabii ki. Onlar da o haklarını korumalı. Ama hani çok bazen görüyorum ya, çok edepsiz bir şekilde ondan sonra tekme tokat, işte gazeteciye girmek, elindeki kamerayı itmek. Çünkü o da sonuçta çağın şeyi bu ya, işi ya. İnsanlar çünkü medya bundan çok ciddi para kazanıyor.
Bir de en acısı ne biliyor musun? Magazin dediğimiz bu işte ünlülerin özel hayatlarını haber yapmak gazetecilik oluyor, habercilik oluyor. Aslında
bunun için beni görüyorsunuz işte sabah programları, sabah kuşağı programları denilen o kuşak neyse burada bilemiyorum ama her kanalın kendine ait 4-5 tane sunucusu var. Bir araya gelip 3. veya 4. şahısların ondan sonra hayatlarını incelemekle, yargılamakla, yok etmekle,
ahkam kesmekle,
etmekle artık nasıl sunulması gerekiyorsa çünkü onun da arka perdesinde o kanalların sahiplerinin direktifleri var. Birilerinin meşhur edilmesi veya birilerinin kasetinin öne çıkarılması için sansasyonunun desteklenilmesi konusunda, sunulması konusunda. Orada da çok real değil, çok gerçek değil sohbetler. Orada da çünkü sonuçta dediğim gibi yani birilerinin işte biri bilmem kim kaset çıkarmış. İşte ne yapalım, şöyle bir görüntü yapalım. O görüntüyü de sabah kuşağı programında işte prime time deniyor, ne deniyor. Orada pat diye vuralım. Bunların hiçbiri gerçek değil. Hiçbiri gerçekten ele avuca sığınılacak bir şey değil yani.
O zaman şey yapalım mı? Hem senin döneminden hem benim dönemden hala ayakta olan Mazhar Fuat Özkan sever misin?
Evet. Yan durdum. Evet. Arada Özkan'ı daha çok seviyorum galiba.
Daha hareketli olduğu için mi?
Daha hareketli olduğu için, daha samimi olduğu için. Ötekinlerin bazen kişisel yorumlar insanların ama sanatçı olduğunuz vakit sözlerinize çok dikkat etmek gerekiyor. Ahlaki değerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Çok hoyratça kullanmamak gerekiyor.
O zaman bir Mazhar Fuat Özkan'dan Sakın Gelme dinleyelim.
Kesinlikle
daha
dinleyelim.
Daha kesinlikle. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Biz de ünlüleri biraz çekiştirmeye devam edelim. Hadi bakalım.
Sakın gelme. Sakın gelme. gelme dönüşüm yok. Çok uzaktayım çok. Bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp, sözleri kayıp. Kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sözleri kayıp. Kaç zamandır dilimde, sakın söyleme. Sakın gelme. Sözleri kayıp, kaç zamandır dilimde, sakın söyleme.
Ne dinledik? Mazhar Fuat Özkan'dan Sakın Gelme. Çok güzel şarkı değil
çok
mi?
Çok keyifli, çok güzel şarkıydı. Anlamlıdır. Bizde duygular taşıyıcı yanı vardır.
Peki. Magazine dönecek.
Magazine.
Biz de aslında bir nevi Lerzan Mutlu gibi olduk. Farkında mısın?
Ciddi misin? Lerzan Mutlu'nun son hali neydi? Seyrettiniz mi? Ben seyrettim. Özellikle onun
videoyu seyrettim. Anlatsana, bilmiyorum ben.
Bu Oya Aydoğan'ın ölümüyle ilgili onu suçlayanlar var. Özellikle Bülent Ersoy, işte Sevim Emre falan. Ya birkaç kişi suçlamış. Çünkü ben hiç programları seyretmedim. Çalıştığım için de zaten vakıf değilim. İnternetten okuduğum kadarıyla o program esnasında Lerzan Mutlu'nun Oya Aydoğan'ın sürekli ezici ve yıkıcı böyle bir takım şeyleri oluyormuş, davranışları oluyormuş.
Ama şakaya alıyormuş galiba.
Öyle alıyormuş demiş falan. Ama sonradan tabii bu işte o kadında duygusal bir travma yarattığını, Oya Aydoğan'ın çok duygusal bir kadın olduğunu, içe döndüğünü ve duygusal travmadan dolayı işte kırgın ve de işte ölümüne sebep verdiğine kadar giden bir takım açıklamalar oldu. Çok
sözünü keseceğim ama bence burada gazeteciler yazıyorlar, senaryo yapıyorlar.
Büyütüyorlar ve bunu da destekleyen işte o da popüler olmaya çalışan ya da işte orada haber olmaya çalışan ondan sonra kişiler de işte bu haberlere hep destek verdiler. Sonra neyse Lerzan buna çok kızmış. Bir sabah programında ondan sonra şeye geçti. Yani böyle yaklaşık 4 dakikalık bir video şeyiydi programında. Beddua etmeye başlıyor. Bedduayı o kadar abartıyor ki. Aynı FETÖ gibi, FETÖ'nün siyasi bedduaları gibi. Çıldırmış bir şekilde etti ve sonra artık Allah'tan şunu bulun, Allah sizi şöyle yapsın Allah. Ve bir an böyle kendinden geçti, dedi ki Allah'ı da geçtim dedi. Allah'ım dedim, akıllara zarar, Allah'ı da geçti. Lerzan Mutlu. Şimdi Lerzan Mutlu kim yani? Ses, görüntü.
Peki bir şey diyeceğim ya, hani Allah rahmet eylesin, hani çok bilmiyorum da Oya Aydoğan gerçekten bu kadar popüler, bu kadar sevilen biri miydi?
Ya son bir işte şeyle birlikte onun da şeyi var. Kaç sene? Son 9 senelik bir şey var işte. Dizilerle yavaş yavaş dönüş. Bez Bebek'te falan oynamış. Ondan sonra birkaç böyle sitcom dizilerde falan oynadı ki çok da başarılıydı. Şey kadın oynuyordu. Saf temiz o hani zengin ama aptal kadın vardır ya. Ondan sonra orada böyle şeydi. Başarılıydı. Neydi? Adamın adı gelmedi aklıma. Neyse, tiyatrocu. Onunla oynamış olduğu bir dizi vardı. Pembe Patikler'de. Çok güzeldi.
Cem Davran mıydı o?
Değil. Ya şey, Halil Ergün.
Halil Ergün.
He. Ondan sonra başarılıydı. Güzeldi orada mesela. Orada o saf şehit kadını oynuyordu. Birkaç dizide daha böyle seyretmişimdir. Sonra program yapmaya başladı. Sabah magazin programı. Sonrası da işte bu dedikodu programına yönelmiş.
Bakarsın biz de Radyo Karavan'da dedikodu programı yaparız ha, magazin programı.
Niye olmasın ki, biz de takip ederiz.
Senden bir Lerzan Mutlu çıkar mı?
Benden mi? Neye bağlamamı istiyorsun sonunu?
Neyse, konuyu değiştiriyorum. Burcu Esmersoy sevgilisi Tuna Aksu ile İstinye Park'ta yemek yerken görülmüş. Hızlı hızlı yemek yiyoruz, romantizm yapamıyoruz demiş.
Evinde mumbus bitmiş.
Romantizm nasıl olur?
Romantizm sokaktaki dışarıdaki yemek deme.
Evet, yavaş yavaş yemek yiyerek mi romantizm
olur? Yok canım.
Pahalı bir şarap ısmarlanılıyor.
Bence o da her şeyi farkındalığınla yapan bir kadın. Yani basınla kurmuş olduğu ilişkide kendini çok iyi ön plana koyan ve çok ciddi anlamda satan bir kız. Ama bence çok yazık etti. fiziksel anlamda kendini çok daha iyi koruyabilirdi. Biz onu spora çok düşkün olduğumuz için, çok fanatik Beşiktaşlı olduğumuz için NTV'deki spor haber programlarını da seyrederdik. Keşke bence başarısını ve bilgi akışını o yönde daha devam ettirseydi.
Ama düşündü, bu şekilde ticaret yaparsam iyi para kazanırım dedi.
Popülist, her zaman işte popülist. Fiziksel olarak güzel, genç. Belli bir süre sonra herhalde hayat sizi hani şey vardır ya, trenin gardan çıkışıyla raydan çıkış arasında. Yani bunlar bir gardan çıkıyorlar da sonra rayda duramıyorlar. Hedefe ulaşmak için. Yaşlanıyor gerçi o da. Neyse, bir kadın kadına bir de böyle akreplik yapalım. O da kırkını buldu artık, yani bunlar son demler.
Aynen, son demler ve para kazanacağı şurada 2-3 senesi daha var. Ondan sonra çok zor para kazanması. Ya,
kimler geldi, kimler geçti? Manken dünyasına baktığınız vakit
yeni
mesela.
Yeni Burcu Esmer Soylar geliyor. Mesela Elçin Sangu diye bir.
Evet, ama o kızda şey var.
Yani. Hoş bir kız var.
Hoş, samimi ve doğal bir hal var galiba.
Valla o.
Gençlik beğeniyor.
Yeni popüler oldu. Yeni yeni para kazanmaya başladı. Bence bundan 3 sene sonra bakmak lazım.
Şeye nereye götürür tabii bilemiyorum. Kendini nereye götürür? Sosyal medya onu nereye götürür? Magazin onu nereye taşır?
Ya düşünsene, 20 ile 30'lu yaşlardasın. Bir anda herkes sana çok güzel olduğunu söylüyor. Herkes sana iltifat ediyor ve...
Ve binlerce iş teklif alıyorsun ve milyarlarca para kazanıyorsun. Para.
Ve çok ciddi anlamda pofpoflanıyorsun. Yani şımarmama aslında
ama bunun için
çok düşük bir ihtimal
var ya. İnsanların faydalanabileceği, bilgilenebileceği ve kendi karakterini ondan sonra bunlara karşı koruyabileceği, destek alabileceği eğitimler var. Bence bu alana girmiş olan kişilerin psikolojik ve sosyolojik danışmanlıktan faydalanmaları gerekiyor. Kaçınılmazdır. Hangimizi? Ego önemli şey ya. Ego insanı besleyen, ondan sonra kaçınılmaz bir şey.
Katılıyorum sana. Peki magazinde başka söylemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Türk magazin hayatında mı?
Eskiye.
Eskiden magazin yokmuş diyorum. Yani ne bileyim ben, bir Filiz Akınlar, işte Hülya Koçyiğitler. Yani bizim hatırladığımız Gülşen Bibikoğlu'nu çok beğenirdim ben. Ama sonuçta bunların yaşamları hep bir evlilikle sonuçlandı. Ya da gerçekten...
Evinin kadını
olduğu ya da bir erkekle birlikte uzun süre. Mesela işte ne bileyim Fatma Girik'in Memduh Ünlü'yle yaşaması gibi. Türkan Şoray'ın işte Rüçhan Atlı'yla yaşayıp evlat sahibi olabilmesi için de Cihan Ünal'ı tercih etmesi gibi bir şey.
Onun hayatı da çok enteresan yalnız.
Evet. Yani o zaman birçok tabuyu yıkmıştı. Cihan Ünal'la birlikte. Oradaki o birlikteliği de hani çok kavrayamayacağım o zamanki aklımda. Hani
peki bir şey söyleyeceğim. Eskiden buralarda büyüdüğün için söylüyorum. Hani Bağdat Caddesi'nde ne bileyim Taksim'de gezerken falan ünlüleri çok sık görüyor muydun? Veya onlar nereye takılıyorlardı?
Ya Bostancı'da mesela işte o zaman şey kim vardı? Ekrem Bora yaşardı. Bediye Akartürk yaşardı. Bizim
Bediye Akartürk hala buralarda oturuyor.
Evet, Palas sitesi vardı, çok meşhur ve o zamanın işte yıl 79-80'ler havuzlu bir siteydi ve sanatçılar oraya rağbet etmişti. Gökben vardı mesela, o da Bostancı'daydı.
Polat sitesi dediğin neresi oluyor?
Nasıl diyeyim şimdi sana? İskeleye giderken sağa giren bir yol vardır. Aşıklar yolu diye Suadiye'ye gider. O orada bir siteydi. Çok ciddi popüler bir siteydi. Ondan sonra onları görme şeyimiz vardı. Ve onları biz nerede görüyorduk? Size bir şey daha söyleyeyim. 70'lerde Türkiye'deki kıtlıkta benzin... 70'lerde bir kıtlık dönemine girmişti Türkiye. Yağdan tutun ondan sonra benzine şeye kadar... Bostancı'daki tam hala dört yol ağzında şey vardır, benzin istasyonu vardır. Arabalarıyla onlar da geceleri benzin kuyruğuna girerdi. Ve biz onlarla birlikte benzin almak için biz de beklerdik. Yağ kuyruklarına girerlerdi. Yani onların sanatçı olmasıyla şimdiki sanatçı olmak arasında...
Halktan uzak değillerdi çok, yani.
Değildi, kopamazlardı yani, iç içeydiler.
Tabii o zaman fotoğraf çektirmek yok, bir şey yok. Sadece öpüp imza falan mı alıyordunuz?
Ya olabilir, evet, kartpostallar vardı o zaman. Fotoğraf dediğin kartpostallar vardı. O kartpostallara insanlar imzalarını verirdi ve birçok sanatçının da vardı. O anket defterlerimiz vardı bizim. En sevdiğiniz işte 50 tane soru sorulurdu, en sevdiğiniz sanatçı. Eğer ki anket defterinde bir sanatçıya imzalatılmış bir fotoğraf varsa o en ön kapağa yapıştırılırdı. Ay inanmıyorum, Filiz Akın'a mı imzalattın, nerede gördün gibilerinden bir şey gelişirdi. Öyleydi işte. Yani yaşam o zaman böyleydi. Çok doğaldı. Kimse hiç bu işin havasında değildi. Çünkü o gerçekten belki bir sanattı. Çok yüksek paralar da kazanmıyordulardı ya.
Bir de daha az ünlü vardı. Bence onun da etkisi olduğunu düşünüyorum ben.
Ne gibi?
Yani şu an televizyona bakarsan herkes ünlü. Yani o dönem sayısı...
O kadar fazla ki şimdi.
Yani o dönem sayılı Filiz Akın vardı. İşte ne bileyim Tarık Akan tekti.
Türkiye'deki sektör belliydi. Yeşilçam'ın duruşu belliydi. Sanatçı sayısı belliydi. Figüran sayısı belliydi. Film çekilen evler belliydi. Levent'te mesela bizim tanıdığımızın bir evi vardı, köşkü vardı. Bütün o siyah beyaz filmler o evde çekilirdi.
Bu Hulusi Kentmen'in fabrikatörü.
Evet, evet, evet. İşte Hülya Koçyiğitlerin, Türkan Şoray'ların o zengin eve geldikleri. Sonra Suadiye'de yine bir tanıdığımızın yalısı vardı.
Bir araya gireceğim. O köşke ne oldu peki, Levent'teki köşke?
Ya muhtemel onların sahipleri öldüler. Çocukları
ve çocukları
yoktu.
Plaza oldu.
Muhtemel şimdi yıkılmıştır. Yani artık kopuldu o zamanki görüşmeler içerisinde.
Muhtemelen Giz Plaza oldu.
Olmuştur, olmuştur. Yani oralardaydılar, oralara gelirler, filmlerini çekerler ve giderlerdi. Yaşamlar belliydi.
Suadiye dedin.
Suadiye'de, evet, Suadiye'de yalı diyordu. Bak, Suadiye'de yalı diyorum çünkü denize sıfırdı evlerin birçoğu. Şimdi önden yol geçmiş olan, ondan sonra o evlerin. Oralarda filmler çekilirdi. Kulüp Reşat vardı, oralarda film çekilirdi. Küçük Yalı sahilde çekilirdi. Böyleydi yani. Çok da şey yapılmazdı. Ne bileyim şimdiki gibi falan. Aman şimdi bak, açık söyleyeyim, ben de Tarkan'ı görsem parçalarım kendimi.
Tarkan evlendi maalesef. Evet. Ne diyorsun? Evliliği sence reklam mı, gerçek mi?
Tarkan'ın evliliği gerçek mi?
Bence gerçek.
Gerçek olabilir, evet.
Yani
ama
hayatta her şeyi...
Hayalimdeki şey değildi.
Hayatta her şeyi tattım, bunu da tadayım istedi bence.
Ne bileyim ben, benim için çok yakışıklı, çok mütevazi.
Hala farklı, öyle.
Farklı bir ışığı olan bir erkeğin yanında sanki hani hayal ettiğim kadın çok daha farklı olmalıydı.
Bence kız da çok tatlı.
Beğendin mi? Ben o kadar tutmadım.
Benim çok hoşuma gitti. Yani şöyle bir şey, hani illa yakışıklı erkeğin yanında...
çok kötüydü.
İlla yakışıklı erkeğin yanında güzel bir kız mı olacak?
Ya güzellik meselesi değil tabii ki ama...
Yani hani zaten güzellik, böyle, yakışıklılık göreceli bir kavram.
Şimdi ben de bir anneyim, bir oğlum var böyle. Oğlumun yanında ne görmek
istiyorsun? Yalnız oğluna yani az önce kızıyordun.
Ondan sonra yani ne bileyim, daha şey bekleyebilirdim. Bundan önceki kıza da benziyor gerçi. Avukat olan kıza da benziyor Tarkan'ın, değil mi? Değil mi? Tarkan'ın stili bu. Hoşlandığı kız kalın kaşlı, esmer. Biri. Ne diyelim, mutluluklar diliyorum. Türkiye için bence Tarkan gerçekten doğuştan fıtratı dedikleri hikaye olmalı. Değil mi? Yani her şeyin zirvesindeyken bile kendini koruyabilen, bir kere fire verdi o çiş hikayesinde.
Olsun o kadar ya.
Evet, ona da özür dilemesi çok büyük erdemdi. Ondan sonra halkından ve orada bulunmuş olan herkesten özür dilemesi. Bunun haricinde hiçbir gün işte ona yaklaşan hiçbir fotoğrafçı, ona yaklaşan ondan sonra hiçbir kameramana bence hiç kaba davranmadı. Hep gülümsedi, hep bir sıcaklığı vardı.
Lale abla, şimdi yaz geliyor. Bütün sanatçılar Çeşme'ye, Bodrum'a akacak. Nedense hiçbir şekilde Akça'ya veya Ayvalık'a gidince haber olmuyorlar. Genelde Bodrum ve Çeşme'yi tercih ediyorlar. Niye sence?
Yani sonuçta işte çünkü bütün sistem orada çalışıyor bunlar için. Her türlü düzenek bunlar için orada kuruluyor. Ondan sonra barlarda kavuşabilecekleri yerlerde zengin insanlar, zengin yatlar. Ondan sonra ilişkilerin toplanıldığı, bütünleşildiği yerler diye düşünüyorum. Ayvalık dedin ama Cunda galiba artık böyle...
Kenan Emirzoğlu sayesinde popüler.
Üst düzey, biraz daha high society, ondan sonra bir ev sahipliği yapıyor gibi geldi. Çünkü meşhurların orada evleri var, Cem Boyner'in, ben uzun yıllar...
Hülya Avşar.
Evet, Hülya Avşar zaten Ayvalıklı olduğu için. Uzun yıllar Cunda'da yaklaşık bir 20 senelik bir tatil şeyimiz olmuştu, modumuz olmuştu.
Aa, Sen de az değilsin.
Ya, az dil değil. Görümcem orada yaşıyordu da her yaz mecbur oraya gidip konuşlanıyorduk.
Ex görümce.
Ex görümcem ama hala arkadaşım.
Ne mutlu.
İyi akşamlar. Ondan sonra oranın evet ayrı böyle elit bir şeyi vardır. İnsan şeyi vardır işte kombinliler Türkiye'nin zenginlerini çıkarmıştır. Sonra Savancılar ondan sonra Boyner'ler ev yaptırdılar falan. Bakıyorum kendine biraz daha üst kademede daha kaliteli bir yaşam kurmaya çalışan işte Engin Düzalan mıydı? Alkoşlarla evlenen ondan sonra.
Engin Düz Yatan.
Düz Yatan alan nereden çıktı?
Düz Yatan
alan. Ondan sonra. Daha böyle nasıl diyeyim o prensesi oynayan bir şey de var. Magazinde farkındaysanız. O sanki nasıl diyeyim böyle bir kraliyet ailesinin içerisinden çıkmış oturuşları, duruşları, takıldıkları yerler, yaşam şeyleri. Kurmuş oldukları düzenleri de öyle yerlerden geçiriyorlar. Çeşme, Bodrum ne bileyim çoğu zaman içi boş gibi geliyor. Bu sene ben mesela Bodrum'u çok 86 yılında gitmiştim. Bir de bu sene gittim. Ya dehşete düştüm.
Dağlar kadar fark var değil
mi? Dehşete düştüm. Yani ben 86'da gittiğimde Gümbet diye bir şey yoktu. Hı hı. Develer falan vardı bir tek. Bizi tekneyle götürmüşlerdi. Bildiğin bir çorak bir yerde. Adım atacak yer yoktu.
Peki bu Hülya Koçyiğitler falan, Tarık Akanlar dönemde popülerken yine bu Bodrum'a mı gidiyorlardı?
O zaman Bodrum diye bir şey yoktu ki.
Nereye gidiyorlardı?
Yani her şey İstanbul'daydı. Yani İstanbul'un büyük otelleri vardı. Mesela Tarabi Oteli vardı onları görebilmek için insanlar. Divan'a giderlerdi. Ne bileyim Taksim'deki Marmara Etap vardı. Bu tür otellerde
takılırdı. Yani yazlık yerde takılmıyorlardı öyle mi? Zaten belki İstanbul'da denize girilebiliyordu.
Boğaz'da evleri vardı, yalıları vardı. İstanbul'da denize girilebiliyordu. Ya yani böyle şeyler vardı. Öyle Bodrum'lara nasıl diyeyim Çeşme. Çeşme kaç senedir var ki zaten. Bodrum da öyle.
Çeşme bir 10 senedir popüler.
10 senedir işte popüler.
Senin tatil planın nedir bu sene için? Var mı?
Ya ben uzun süredir şeye takılıyordum. Datça'ya takılıyordum. Muhteşem Palamut Bükü. Orada da arkadaşımın evi var. Yani ondan sonra ona gidiyordum. Ama geçen sene bir tura katıldım. Tur işte şeyden başladı. Ege'den Akdeniz'e kadardı. Çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim. Her gün bir yere gitmek, bir yeri görmek, bir rehber eşliğinde görmek ülkeyi çok farklı.
Sana kayıt yapmadan önce bahsettim. Ayça Şen ve eşi Tony de turlar düzenliyorlar. Geçen sene Sakız'ı düzenlediler mesela. Sakız'ı gitme şansın hiç oldu mu? Çeşme'den feribotla gidiyordun.
Çeşme'ye de gitmedim. Tur şeyden başlıyordu. Neydi o Gülben'in evlendiği yer?
Silivri mi?
Hayır ya Silivri ne o İstanbul'da. Gülben'in evlendiği yer neresi ya?
Bilmiyorum Gülben dediğin Gülben Ergen mi?
Şu şarap olan yerde hani.
Bozcaada.
Bu yok ya mayaların şey olduğu yer. Bak yine unuttum oradan başladı.
Neyse.
Bittik. Biz bitmişiz. Kapanmıştı.
Sana bahsettim. Muhteşem geziler yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde Portekiz'e gidiyorlar. Bundan önce Sicilya'ya gittiler. Geçen yaz ben onlarla mesela Sakız Adası'na gittim. Çeşme'den feribotla gidiliyor 45 dakika. Eğer ki senin de planların arasında tatil henüz plan yapmadıysan onların gezilerine katılmanı dehşetle öneririm.
İsterim. Belki bu sene olmaz ama seneye belki yurt dışına açılmayı yavaş yavaş düşünüyorum. Ama öncelik şey var, Balkanlardan gelen ailemi, biz Arnavut göçmeniyiz, babam Yunanistan muacir. Göçmeni, muacir diyorlar diyelim hadi.
Muacirler ondan pinti sonra olurmuş öyle mi?
Ben zaten bir boğayım, fakir doğdum ama zengin öleceğim, kıyıda köşede param olmadan.
Yani Türkan Şoray'ın Bebek'teki villasını alabilecek durumdayım mı diyorsun?
Yok o kadar değilse de ondan sonra bir kefenlik vardır işte meşhurdur ya. bir Balkanlar turu kesinlikle istiyorum. Geniş alanda. Çünkü Karadeniz ve Balkanlar hala yeşilini, doğasını ve insan tabiatını bozulmadığını düşünüyorum. Sık sık gidenleri takip ediyorum. Oradaki internetteki bilgileri de akışı alıyorum. Muhteşem yeşillik, doğa, nehirler görmek istiyorum. Ama şeyi de isterim tabii Sakız Adası'nı, Midilli'yi. Ayvalık'tan geçişte çok kısa süreli, yarım saatte geçiliyor herhalde şeyden Ayvalık'tan.
Evet evet o şekilde. Peki programa başlamadan önce sen şey dedin ben felaket derecede radyo programı dinlerim demiştin.
Evet.
Radyoyla aran iyi.
Radyoyla aram iyi. Ben sabah yürüyüşlerim var. Her sabah yaklaşık işte 5.30-6 gibi kalkıp bir saatlik bir yürüyüşüm var.
Ama bundan sonra Radyo Karavan dinleyeceksin kesinlikle. Değil mi? Öyle bir söz verdim ona.
Yani hepsini dinliyorum ki zaten.
Ama en çok Radyo Karavan dinlemen gerekiyor.
En çok, en çok. Evet, en çok. Bundan sonra Radyo Karavansız hayat olmaz falan. Nostaljik radyolarını seviyorum. Slow radyoları seviyorum. Ve mümkün olduğunca adi geyikler olmayan radyoları seviyorum.
O zaman doğru yer, doğru yerdesin. Farkındasın değil mi? Evet. Organik radyomuz
organik
yani.
Organik radyo. Böyle radyo dinlemeyi seviyorum ve bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Radyodaki dinamik ve sürekli değişen program ve sürpriz çıkan şarkı sizin duygunuza bazen o kadar hitap edebiliyor ki. Hiç beklemediğiniz anda sizin sevdiğiniz ya da çok eskide kalmış bir şarkıyı bir anda duymak.
Bambaşka yerlere götürüyor.
Bambaşka bir duygu. İçiniz coşuyor. Yolda yürürken içiniz coşuyor. Adımlarınız hızlanıyor. her yerde, sokakta olduğum müddetçe eğer yanımda biri bile varsa mutlaka tek kulağımda şey vardır. Radyo dinlemeye hep devam ediyorum.
İyi, ne mutlu.
Çalışırken de devam ediyor.
Peki.
İş yerinde de aynı şekilde radyo dinliyorum kulaklıkla.
Programımıza katıldığın için teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim. Çok tedirgindim. Bir şeyler konuşamayız diye düşünüyordum ama.
Seninle mi? İmkansız bence.
Güzel oldu. Keyifli oldu.
Umarım dinleyiciler de zevk alarak dinlemişlerdir.
Evet, inşallah dinlemişlerdir. İnşallah kendilerine bir şeyler bulmuştur.
Bir mutlunun çakması olmuşuzdur ha.
Hani ya ama zannetmiyorum bebeğim.
Öyle mi diyor?
Ne yapalım, beddualara mı girelim FETÖ gibi şimdi? Allah
neyse bizim. Beddualara girmeden
girmeyelim
kapatalım.
Tabii ya. Herkese güzellik olsun, keyif olsun, mutluluk olsun. Zor günlerden geçen bir süreçteyiz. Ülke istiyorum
uzun bir zamandır zor günler yaşıyoruz, farkında mısın? Bence güzel günleri
yapacağımız
unuttuk.
Yapacağımız o kadar güzel şeyler var ki yani birazcık nasıl diyeyim. Hayatı keyfe çevirmek için çok kısa şeylerle, çok küçük şeylerle de yapılabilir diye düşünüyorum. Bir radyo bile değiştirebilir insanın hayatını. Kulağınıza taktığınız bir müzik, bir ses.
Değiştiriyor
bir
da
bilgi.
Zaten,
evet.
Emin ol.
Bir ses tonu.
Peki, tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar mı?
İyi akşamlar. Tabii. Teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma.